Ayrım 26.
Daha sonra yine bir Bizanslı'nın eserinde verilen bilgilere göre 1. Bayezid'in 1389-1402 sarayında taklitçi oyuncular varmış. 16. hele 17. yüzyıllardan sonra yerli Türk kaynakları da bol bol taklitçi mutik, eşittir güldürücülerin katıldığı oyunlardan söz ediyorlar. Evliya Çelebi çağının 12 oyuncu kolunu ve bunların oynadığı oyunları sayıyor. Keştiban oyunu, Arnavut Kasım taklidi, Haraççı taklidi, Gümüş Arayıcı taklidi, Yuvacı taklidi, Bahçe taklidi, Bahçıvan Gürcü taklidi, Çingene taklidi ve benzeri. Bunlardan bir tanesinin konusunu özetlerken verdiği bilgiler, onun taklit diye adlandırdığı oyunlarda söyleşmelerin yer aldığına ve kuruluşlarının da daha sonraki orta oyunlarınınkine yakın dramatik nitelikte bulunduğuna şüphe bırakmıyor. 19. yüzyılın başlarında orta oyunu bugünkü biçimini ve niteliklerini kazanmaya başlamış olmalıdır. 2. Mahmut çağında yazılmış Enderun tarihinde 1825'te Şehzade Abdülmecid'i eğlendirmek üzere gösterilen bir oyun üzerine verilen ayrıntılı bilgilerden bunu öğreniyoruz. Orada pişekar zenne gibi temel tiplerle taklitlerden Türk-Yahudi sayılıyor. Ayrıca pastalın yani pişekarın elinde tuttuğu değneğin oyunun bir aracı olarak kullanıldığı, curcunacıların curcuna tepkileri söyleniyor. Orta oyunu bu yeni biçimini yani tam anlamıyla dramatik oyun niteliğini kazandıktan sonra da oyuncu topluluklarının kol diye adlandırılmasının sürüp gitmesi de bu sanatın kol oyuncularının söyleşmeli gösterilerinin gelişmesiyle meydana çıktığına tanık değerinde bir olgudur. Orta oyunu adının ilk kullanıldığını bildiren belge, 1834 yılında Saliha Sultan'ın düğününü anlatan Sürname'dir. 1836'da Şehzade Abdülmecit ve Abdülaziz'in sünnet düğünlerini anlatan Sürname'de de klasik karagöz ve orta oyunu dağarcıklarında yer alan oyunların adları sayılmıştır. 1839'dan sonra orta oyunu tiyatro sahnesinde de oynatılmış olsa gerek. Almanca bir dergi bu yıllarda Türklerin bir tiyatroda kendilerine özgü bir oyun gösterdikleri haberini yayınlarken saydığı ayrıntılar bunun bir orta oyunu olduğu kanısını verir. 1846'da Kasparyan adlı bir Ermeninin kurduğu toplulukta Beyoğlu'nda bir tiyatroda orta oyunu göstermiş. 19. yüzyılın sonlarında orta oyunu tülüatla kaynaşma eğilimi gösteriyor. Hem orta oyununda hem tülüatta oynayan aktörler beliriyor. Bu bakımdan Türk tülüat tiyatrosunun gelişmesinde orta oyununun şüphesiz çok etkisi olmuştur. Ama orta oyununun yozlaşması ve nihayet ölüp gitmesinde de tülüatın rolü büyüktür. Her iki tip oyuna karşı ise Türk edebiyatını temsil eden ünlü yazarlar, Namık Kemal ve benzeri gibi cephe almışlar, metinli batı tipi gerçekçi tiyatroyu savunmuşlardır. Soru 96. Karagöz ve orta oyununun halk anlatı geleneğiyle ortak yönleri nelerdir? Karagöz ve orta oyunu halk anlatı geleneğinden çok şeyler almıştır. Mitoloji ve destan öğeleri çok azdır bu oyunlarda. Hele orta oyununun yapısı yukarıda onu Karagöz'le karşılaştırırken söylediğimiz gibi bu türlü konulara hiç elverişli değildir. Karagöz'e ise bu konular ancak komik etki yapacak şekilde eğilip bükülerek, karikatürleştirilerek sokulur. Buna karşılık hikayelerden, masallardan ve fıkralardan pek çok motifler, bazı bazı bütünüyle konuları aldıkları olmuştur bu sanatların. Yapılarına en uygun anlatı çeşidi meddah hikayeleri olduğu için en rahatça kullandıkları konular bunlardır. Orta oyunu dağarcığında Tayyarzade, Hançerli Hanım tipi hikayelere rastlıyoruz. Metin olarak elimizde çok az gereç var. Sadece oyunların başlıklarından bir sonuca varmak güçtür. Çünkü bir türden bir türe uygulamalarda her zaman görüldüğü üzere eserlerin adları değiştirilir. İki tür arasında alışveriş herhalde kesin olarak bilindiğinden de çoktur. Aşk hikayeleri diye adlandırdığımız anlatı türünden konular işlenmiştir Karagöz'de orta oyunlarında. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre ve benzeri gibi. Bunlardan da çok az metin kaldığından etraflı karşılaştırmalar yapılamıyor. Bu hikayelerden Ferhat ile Şirin gibi edebi bir kökene çıkanlar da Karagöz ve Orta Oyununa halk için sadeleştirilmiş ve epey eski bir zamandan beri kitap haline sokulmuş anlatmalardan geçmiştir. Bu konuların Karagöz'le Orta Oyunu dağarcıklarında ta eskiden beri bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Bu soruyu cevaplandıracak tanık yok elimizde. Anlatı türüyle Karagöz ve Orta Oyunu arasındaki yakınlık özellikle bu türlerin belli başlı tipleri karşılaştırılınca daha çok göze çarpar. Karagöz, masalların, fıkraların ve halk hikayelerinin başlıca kişileri olan tiplerin bir bileşimi gibidir. Fıkraların Nasrettin Hoca'sından, Bektaşi'sinden, masalların ve hikayelerin Keloğlan ve Kösesi'nden ona birçok çizgiler geçmiştir. Halk anlatı geleneğinin bu tiplerinin belirli kişileri, olumlu ve olumsuz yönleriyle, halktan basit insanlar oluşları ve haksızlık işlemeye kalkışan güçlü kişilerle didişmeleridir. İkiyüzlülük, bağnazlık, para ve mevki hırsı, boş hayal coşkuları ve benzeri, onların alaylarına nişan tahtaları olacaklardır. Karagöz ile Kavuklu'da da her şeyden önce sağduyuya ve gerçeğe değer veren halk adamının boyutlarını buluruz. Karagöz'ün karşısındaki Hacivat idareyi maslahatçı, ikiyüzlü, herkesin suyuna göre gitmesini, nabzına göre şerbet vermesini bilen kişidir. Çıkarları ile çevresine sımsıkı bağlıdır. Karagöz ise çiğ gerçeği söyleme gücünü hiçbir zaman yitirmez. Çünkü bir çıkarı yoktur, korkusuzdur, sakıncasızdır. Kendi tabiatının, yani insanoğlunun, zayıf, çarpık, aksak yönlerini sergilemekten çekinmez. Ona yergi ve tenkit gücünü veren de, kendine karşı dahi takınmaktan korkmadığı bu tarafsız tutumudur. Ama Karagöz'ün ve Orta Oyunu'nun bu temel kişilerinin en çok göze çarpan bu niteliklerini belirtirken şunu da söylemeliyiz. Bu oyunlar tülüata dayandıkları için çevrelerini kollamayı hiçbir zaman unutmamışlardır. Bu saydığımız nitelikleri kendi tabi ortamlarında ortalama bir halk kesimindeki gösteriler için doğru olabilir. Karagöz de Orta Oyunu da saraya kadar girmiş oyunlardır. Halk çevrelerinde halkın duygularını okşamasını bildikleri gibi sarayda ya da büyüklerin huzurunda onların alınmalarına meydan vermeyecek kadar ihtiyatlı olmayı da becermişlerdir. Karagöz'le Orta Oyunu'nun halk anlatı türlerinden özellikle masaldan aldıkları en önemli öğe tekerlemedir. Tekerleme özellikle Orta Oyunu'nda çok önemli yeri olan bir gereçtir. Ondaki tekerlemeler masallardakilerle karşılaştırılınca pek çoğunun her iki türde ortak olduğu görülür. Masalda olduğu gibi bu oyunlarda da tekerleme iki çeşit gösterir ve iki ayrı vazifesi vardır. Birincisi, masalın gerçek dışı bir şey olduğunu hatırlatmak için söylenen tekerleme. Karagöz de bunun yerini oyun başlamadan çok önce seyircilerin gelip perdenin karşısına oturdukları zaman dikkatlerini çekmek için konulan göstermelik almıştır. Bu bir türlü seyircinin merakını gıcıklayacak, hayalini kamçılayacak araçtır. Masal başı tekerlemesi de bunu yapar. Bir de Karagöz'de Hacivat'ın karşılıklı konuşmaları sırasında çoğu kez Karagöz'ün payına düşen olmayacak bir maceranın anlatılmasından ibaret olan tekerleme. Masallarda da bunun karşılığı vardır. Bu çoğu kez bir rüyanın gerçekmiş gibi anlatılmasıdır. Karagöz'ün kökenini anlatan bir efsaneye göre Şeyh Küşteri, Karagöz'le Hacivat'ı canlandırmak istediği zaman, ilkin onları insan suretine sokmamış da, iki pabucu birbiriyle konuşturmak suretiyle bir türlü kukla oyunu icat etmiş. Karagöz'ün icadı üzerine anlatılan bu efsane ile, Orta Oyunu'nda Kavuklu'nun hünerlerinden pabuç sektirmenin ve masal tekerlemeleri arasında yer alan iki çizmenin çekişmesi hikayesinin belki de bir ilişkisi vardır. Bu çizme tekerlemesi herhalde çok eski Türk tekerlemelerinden olacak, onun Anadolu'daki çeşitli anlatımlarından başka Özbek, Kırım, Tatar ve Ordos, Moğol anlatmaları da vardır. Bakınız P.N. Boratav Le Tekerleme, Paris 1963, Tipno 29, sayfa 85-87, 166-169. Soru 97. Tülüat tiyatrosu nedir? Tüla tiyatrosu bir bakıma ve daha çok tiyatro tarihi araştırmalarını ilgilendirmekle beraber seyirli halk oyunları ve dolayısıyla halk edebiyatı araştırmaları içinde önem taşır. Ancak Tüla tiyatrosunun metinleri derlenip yayınlanmamış olduğu için bu ikinci yönüyle ilişkili sorunları cevaplandırmak oldukça güçtür. İstanbul en eski Tüla sahnesi geleneğini yaşamış bir şehirdir. Yakın yıllara kadar hiç olmazsa eski İstanbul'un özelliklerini yitirmemiş semtlerinde Üsküdar'da, Beşiktaş'ta ve yazları da Boğaz'ın, Çamlıca'nın, Kadıköy'ün mesire yerlerinde son tülaat temsilcileri son bir gayretle bu sanatı sürdürmeye çalışmışlardır. Ama ne yazık ki tülaat tiyatrosunun bir türlü sorunları üzerinde ayrıntılara kadar bilgi derleme zahmetine kimse girişmemiş ve bu yüzden de bu tiyatro üzerine birçok gerekli bilgiler yitip gitmiş durumdadır. Tülaat Avrupa'dan mı gelmiştir? Şüphesiz ki bize batıdan metinli, rejisörlü, planlı tiyatro gelmiştir. Ama öte yanda Avrupa'nın halk sanatları içinde de bir tülaat tiyatrosu çeşidi vardır. İtalyanların teatro del arteleri her memleketin yerli özellikleriyle panayır tiyatroları ve benzeri. Tanzimat çağında Türkiye'ye giren metinli tiyatro şehirli halk geleneğinde yerleşmiş olan orta oyunu ile karşılaşmıştı. Türk tülaat tiyatrosu bu iki uzlaşamaz gibi görünen seyirlik sanat çeşidinin birine ötekinin aşılanması ile son belirgin şeklini almış olmalıdır. Yerine göre ya orta oyunu Avrupa tarzı tiyatrodan bir şeyler alıyor ya da bu tiyatro orta oyununun halkça tutulan yöntem ve konularından yararlanarak seyircilerine kendini sevdirmeye çalışıyordu. Kavuklu Hamdi, Kel Hasan, Naşit gibi sanatçıların hem tülaat aktörü hem de orta oyuncuları olmaları sadece orta oyununun önemini yitirmesiyle açıklanamaz. Bu olgu iki oyun türünün yakınlıklarını birinden ötekine geçmenin kolay olabildiğini de ispatlar. Türk halk tiyatrosunun başlıca özelliklerinden biri ciddi acıklı konuları dahi komiye doğru kaydırmak, güldürüyü ön plana almaktır. O, sanatta seyirciyi ciddi sorunlarla karşı karşıya bırakıp bunaltma taraflısı olmayan bir görüşü tutar. Naşit'in Şehzade başında hüküm sürdüğü bir dönemde seyrettiğim bir oyunu hatırlarım. Eser bir batı piyesinin çevirisiydi. Markiler, kontlar, mösyöler, madamlar ciddi bir konunun gerektirdiği bir plan içinde rollerini oynuyorlardı. Bir aralık bu şapkalı insanların arasına Anadolu'lu uşak ibiş kıyafetiyle yani kulaklarına kadar geçirilmiş kalıpsız fesiyle girdi. Böylece seyircilere eserin ağlamaklı, sızlamaklı, ağırbaşlı yanı unutturuldu. Artık bir zaman için komiki şehrin eserdeki melodramatik havayı altüst eden tuhaflıkları ön plana geçiverdi. Bir süre sonra oyun yeniden eski seyrini aldı. Ta son sahneye kadar. Sonunda yine komiki şehir, bu sefer omzunda davulla sahneye çıktı. Sevgililerin düğününü haber verdi. Halkı bir fasıl daha eğlendirerek bir dahaki oyunun gününü de bildirdikten sonra seyircileri uğurladı. Tülaat tiyatrosu da tıpkı orta oyunu gibi Batı edebiyat ve sanat görüşlerine bağlı aydın yazar çevrelerinin saldırılarına uğramıştır. Bu sanatı kaba, bayağı zevkleri aşağılaştırıcı sayıp ahlak kuralları adına onunla zaman zaman savaşmayı vazife edinenler olmuştur. Buna karşılık en yeni tiyatro taraflıları bu sanatın görüşlerini savunmaktadır. İsmail Hakkı Baltacıoğlu bu savunmaların bayrağını ilk açanlardan biridir. Tülaat eski büyük ustaları ölüp gittikten sonra bu açık eser, görüşü bir tarafa, kendi geleneğini sürdürmekten de tamamıyla vazgeçmiş sayılmaz.